sakatlık orada ya da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi Eşitli Üniversitesi. Yaptığıların dağılık için düşen bir sistem kapkaranlığı çalıştı. Şu kadar bir hal edildi.
A9 TV ekranlarından merhaba değerli izleyenlerimiz. Oktar Babuna ile hazırladığımız programımızın bu haftaki konuğu kalp damar cerrahisi konusunda ülkemizin en başarılı ve en genç profesörlerinden biri olan Doktor Ahmet Akgül bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam programımıza.
Hoş bulduk efendim.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İzleyenlerimize isterseniz sizin özgeçmişinizden biraz bahsedelim. Başarılarla ve ödüllerle dolu bir geçmişiniz var. Ama akademik hayatınızdan biraz bahsedersek Ankara Üniversitesi mezunusunuz ve ihtisaslı Ankara Üniversitesi değil mi?
İhtisas yüksek ihtisas.
Yüksek ihtisas.
Ankara'da oldu evet.
Daha sonra yine orada akademik hayatınıza devam ediyorsunuz. Başhekim yardımcılığı
yüksek
yapıyorsunuz.
Yüksek ihtisasta asistanlık yaparken o dönemde belirli bir süre Amerika'ya gittim.
Evet.
Houston'da şu an tabii rahmetli olan Doktor DeBakey vardı.
Halkımız onu bilir.
Evet, çok ünlü.
Dünyada kalp damar cerrahisi aslında kuran kişilerden
evet.
birisi.
Evet.
Onun asistan olma şansına eriştim. Orada çok ciddi kalp yetmezlikleri cerrahisi ve kalp ameliyatları konusunda ise asistanlığım devam etti. Orada
evet.
çok research da yaptık. Birçok yayınlar da hazırladık.
Evet.
Ondan sonra işte tekrar Ankara'ya yurda döndüm.
Başhekim yardımcılığı yaptınız.
Başhekim yardımcılığı yaptık Yüksek İhtisas
evet.
Hastanesi'nde. O sırada idarede bir evet. kalp merkezinde. Çünkü Yüksek İhtisas çok prestijli ve başarılı
evet.
bir kurum.
Evet.
Orada o da tabii çok ilkleri yapan, çok ciddi bir okul orası.
Evet.
Orada işte hasta bakmadan tutun nasıl kalp ameliyatları yapılacağını, hastaların daha sonra nasıl takip edileceğini öğrendikten sonra başhekim yardımcısı da genel bir hastanenin nasıl idare edilebileceğini, özellikle
evet.
kalp ve damar ameliyatları ve hastalıklarıyla ilgili bir hastanenin nasıl sevk ve idare edileceğini orada yine öğrenme şansım oldu.
Aynı zamanda tıp dergilerine editörlük yaptınız.
O dönemlerde Türkiye'nin en prestijli dergilerinden, Türkiye Klinikleri dergilerinde
evet.
Yaklaşık şu anda 80-90 civarında ayrı ayrı dergi çıkaran bir kurum burası da. Oranın genel editörlüğünü yaptım. O dönemde genel bir tıp dergimiz vardı. Tıp Bilimleri Dergisi hala şu anda yayına devam etmekte.
Evet.
Orada da Türkiye'nin ilk olarak bu derginin yurt dışı o çok önemli database'lerine, indekslerine sokma şansım Hı. oldu.
Sonra da şu an İstanbul'da Doktor Saadi Konuk.
Doçent olduktan evet. sonra Yüksek İhtisas Hastanesi'nde Ankara'da Bakırköy Doktor Saadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kalp damar cerrahisini kurma görevi bana verildi. 2009 yılında Şubat ayında geldik. Birçok kalp ve damar hastalıklarında ilklere imza attık.
Evet.
Ekip olarak bir ekip yetiştirdik. Şu anda da buradayız. Mutluyuz.
Bununla beraber tabii çok fazla ödülleriniz ve başarılarınız var.
Evet.
Bunlardan bilimsel dergi ve kitap editörlükleri konusunda değil mi?
Evet.
Makaleler var. Bilimsel toplantılarda sunulan
bu
ve
arada,
kitabını basılan
bu arada Türkiye'nin evet. 2012 yılında ve hala devam etmekte çok ciddi bir açığını tespit ettik
evet.
biz. Ben tıp dergileri editörü olarak Türkiye'deki doktorların akademik yükseltmelerde kullanılacak tıbbi makalenin nasıl yazıldığını, nasıl yayınlatılacağını, editörlerle nasıl diyalog kuracağını
evet.
bilmediklerini tespit etmiştik zaten. Ve biz turneye çıktık biz. Hafta sonları her şehire giderek o şehirlerde doktorları toplayarak belli bir organizasyon hı hı. çevresinde bilimsel makale nasıl yazılır, nasıl uluslararası dergilere gönderilir, nasıl
evet.
yazışılır, onların sistematiğini söyledik.
Evet.
Bu dönemde aynı zamanda damarla ilgili ve kalple ilgili damarların yaşlanmasıyla ilgili çalışmalarımız başladı. Bu nedenle İstanbul Üniversitesi'nde gerontoloji ismi altında
evet.
yani sağlıklı yaşlılık, sağlıklı yaşlanma bölümünü kurduk. Halen hem orada çalışmaktayım hem İstanbul Üniversitesi gerontoloji bölümünde bölüm başkanlığı yapmaktayım. Hem de Bakırköy Doktor Saadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde de klinik şefi olarak görevimi sürdürmekteyim.
Evet, onun için ayrı bir
evet.
program yaparız ayrıca
evet.
gerontoloji.
Tabii hocam, mutlu olurum.
O çok
tabii
önemli
ki,
bir
evet.
konu. İsterseniz kalple başlayalım.
Buyurun efendim.
Kalp Allah'ın bir mucizesi hakikaten. Yani yapısı itibariyle her şeyle. Çok da hastalıkları açık bir organ tabii. Çünkü damarları çok ufak. Beslenme damarları var. Koroner damarları tabii siz daha iyi bilirsiniz. Oralarda ufak şeylerde bu zamanla işte damar sertliği oluştuğunda kolayca tıkanabiliyor. Onun neticesinde tabii kalp yetmezliği ve çok sayıda hastalık meydana gelebiliyor. Onların tedavi edilmediği zaman da tabii kalp krizi ve ölüm. Kalp krizi zaten dünyada bir numaralı ölüm sebebi. Bütün her yerde bu şekilde. İsterseniz onunla başlayalım. Nasıl bir süreç yaşanıyor hastalanırken? Nasıl bir rahatsızlıklar olabiliyor? Ve nasıl tedavi ediyorsunuz bunları? Çünkü çok yeni şeyler.
Öncelikle risk faktörlerine bakmamız lazım kişide. Tabii ki bu genel geçer kurallar var. İşte hareketli bir yaşam. Besinleri sağlıklı bir şekilde tüketmek. Diyetten bahsetmiyorum, sağlıklı beslenmeden bahsediyorum. Çünkü günlük yapılacak, haftalık yapılacak iş değil. Her pazartesi başlayıp cuma bırakılacak bir şey değil. Ömür boyu bir program bu. Bunlara dikkat edilmediği sürece daha da önemlisi annede babada kalp hastalığı veya damar hastalığı
varsa.
Evet. Çünkü birçok hastalığımız bugün çok iyi biliyoruz ki ciddi bir şekilde genetik geçişi var. Eğer annede babada erken ölüm veya kalp krizi veya kalp bypass gibi ameliyatlar varsa bu kişide kalp krizi riski yüksek.
Yüzde kaçtır kalp hastalıklarında geçiş?
Kalp hastalıklarında geçiş %8-10 civarında geçer.
Evet.
Fakat eğer siz çevresel faktör dediğimiz bu risk faktörlerini kullanırsanız, yani risk faktörü riskli bir şekilde yaşarsanız bu anneden babadan geçen kalp hastalıkları riskini erken yaşlara çekersiniz.
Nedir o risk faktörleri? Evet.
Tekrar söyleyelim. Mesela sigara kullanma. Mesela alkol.
Evet.
Mesela şişmanlık. Trigliserit. Kolesterolden yüksek bir diyetle beslenme. Hareketsiz bir yaşam. Bunun gibi bilinen risk faktörleri, şu anda bildiğimiz risk faktörleri bu. Yarın başkası da çıkabilir.
Evet.
Bu risk faktörlerini eğer anneden babadan aldığınız genlere bir de bunu eklerseniz o zaman daha erken yaşlarda kalp ve damar hastalıkları riskiniz olur.
Tabii.
Evet, tabii.
Bu yalnız bayanlarda biraz farklı, erkeklerde biraz farklı.
Nasıl bir fark?
Şöyle bir fark. Erkeklerde risk daha fazla. Örnek olarak mesela 20 yaşında, 25 yaşında erkekler check-up bile yaptırsa, mesela halı sahada maç yaparken, spor yaparken, efor sırasında kalp krizi geçirip öldüğünü duyarız.
Evet, hakikaten.
Ama 20-25 yaşında bir bayanın çok fazla bu şekilde kalp krizi geçirdiğini duymayız. Nedeni şu, bayana doğurganlığından dolayı, türün devamından dolayı bir açık çek vermiştir. Yani menopoz dönemine kadar kanda yüksek seyreden östrojen bayanı kalp ve damar hastalıklarından korumaya yöneliktir.
Evet.
Çünkü türün devamını o sağlayacak. Menopozdan sonra işte risk artar. Erkeklerle aynı seviyeye gelir. O yüzden biz bayan hastalarımızı özellikle menopozdan sonra farklı bir şekilde hayatlarını devam etmesini aslında çok çok ciddi bir şekilde öneririz. Çünkü riskin birden artacağı biliriz.
Evet.
Bir de bayanlarımızın bilinçaltında biz nasıl olsa kalp ve damar hastalığı olmuyoruz deyip hayatını ona göre şekillendirenler var. Yani çok fazla kontrole gitmezler. Erkekler daha fazla gider kalp ve damar nedeniyle.
Evet.
O eşi yalnız bilmek lazım işte. Menopoza girdiğiniz dönemde artık siz de aynı risktesiniz. O şekilde siz de kontrole gitmeniz gerekir. Erkeklere risk doğuştan itibaren başlar.
Evet. Peki rahatsızlık oldu. Yani
bu riskler var. Annede babada var. Genetik olarak yatkınlık var. Annede babadan gene geçen genlerle. Hastamızda ilk başkalacak şikayet şudur.
Evet.
Ben kalp ve damar hastalıkları için şu şikayeti çok önemli buluyorum. Efor sırasındaki ağrı.
Evet.
İster bacağınız ağrısın efor sırasında, dinlenmekle geçsin. İster göğsünüz ağrısın efor sırasında, dinlenmekle geçsin. İşte bu alarm.
Önemli bir risk.
Bu alarm. Evet. Bu şu demektir. O kas grubu çalışmakta, bacak olur, kalp olur, sırt olur. O kas grubu çalışmakta ama onu sulayan, besleyen damarda kritik bir darlık vardır. Bu kritik darlıktan kan geçer, dinlenim pozisyonunda, istirahatte sizi rahat ettirir.
Evet.
Ama hareket ettiğiniz zaman daha fazla oksijen isteyecek, daha fazla kan isteyeceği için o darlık ona izin vermez. İzin vermediği zaman işte istirahatten çıkan, efora geçen hastada ağrılar başlar. O benim için alarmdır. Mesela hastamız göğüs ağrısını, genelde kalp damarlarına bağlı göğüs ağrısını şu şekilde gösterir.
Tek başına bu tarif ettiğiniz şikayet yeterli midir?
Tek başına bu tarif ettiğim şikayet alarm demektir.
Evet.
Çok önemli. Yani tabii ki göğüste ağrı, çeneye vurması, sol kola vurması, sırta vurması, o sırada bir nefes darlığı, bir soğuk terleme, bu gibi şikayetler var. Ama en büyük alarm bu ağrıdır ve bu ağrı insanın aslında daha öncelerinden başına gelmiştir. Önemsememiştir.
Evet.
Bu mesaj şudur. Bu ağrıyı önemseyin. Efor sırasındaki ağrıyı önemseyin. kalbe damarlarına bağlı olan ağrı hareketle değişmez. Mesela göğsünüzde koroner damar lezyonu var. Siz farklı bir tarafa döndünüz, çömeldiniz, derin nefes aldınız, bu ağrı değişmez. Ama kas ekleme bağlı ağrılar veya akciğer zarına bağlı ağrılar değişir. Derin nefes aldığınız zaman akciğere bağlı bir ağrı farzlaşır.
Tabii.
Kas eklem ağrısı bastırdığınız zaman artar. Ama kalp damarına bağlı ağrı herhangi bu efor, bu manipülasyonlarla değişmez. Bu da çok önemli. Hasta bunu dikkate aldı, kontrole geldiği zaman tetkiklerimiz var. Dikkate almadı, ciddi bir efor yaptı, işte kalp krizi kapıda.
Evet.
Kalp kriziyle gelmesi de tabii ki acil
tanı
ve tedavi devreye giriyor. Diğer normal rutin şekilde ya benim göğsüm ağrıyor yürürken geldim demesiyle tanı ve tedavi değişmekte.
Neler yapılıyor? Normal o alameti hissetti ve kendisi geldi, doktora geldi.
Doktora
hasta.
Dedi ki hocam dedi ben dedi iki kat merdiven yürürken göğsümde bir daralma, bir ağrı. Gösterin ağrıyı dedik. Genelde böyle gösterirler. Şöyle göstermezler. Kas eklem ağrısını böyle gösterirler. Ama kalp ağrısını bu şekilde gösterirler. Veya çabuk yorulma olur hastada. Biz sorarız hastaya aile öyküsü var mı? Annede babada var mı? O zaten bize tek tek tiyoları vermeye başlar. O sırada bizim yapacağımız şey şu. Hastada bu risk faktörlerini oluşturan bir kan tetiklerinde bir hiperlipidemi, trigliserit yüksekliği, kanda yağlanma var mı bakıyoruz. Acil durumda değiliz şu anda. Ondan sonra hastamızda bir eko yapıyoruz. Kalbin televizyonda görüntülüyoruz ultrason eşliğinde. Kalp kapakçıklarına bakıyoruz. Kalbin kasılma fonksiyonlarına bakıyoruz. Kalp damar hastalıklarında kalbin kasılma fonksiyonları bozulur. Aynı zamanda kapakçıkların çalışması bozulur.
Evet.
Bunları orada görebiliyoruz. Evet. Şüphelenmemiz devam etti. Hastaya bir efor yaptırıyoruz. Yani efor şu, biz kendi gözümüzle göreceğiz hastada hakikaten kalpte bir sorun var mı? Hastamız belirli bir hızda 15-20 dakikalık nasıl ayarlıyorsa o şekilde bir yürüme bandında yürüyor. Evet. O sırada kalpteki bütün iletimler bizim kağıdımıza yazılıyor ve biz de orada okuyoruz. Orada da şüphelendik. İki tür daha işlemimiz var. Bir nükleer sintigrafi, yani hastaya diyoruz ki sizin kalbinizde bir koroner lezyon, damar lezyonu olabilir. O yüzden hastaya nükleer tıba gönderiyoruz. Oradan bakıyoruz.
Evet.
Veya çok ciddi şüphemiz varsa orayı atlıyoruz. Direkt koroner anjiyografiye giriyoruz. Koroner anjiyografi de şu anda iki türde yapılıyor. Bir bilgisayarlı koroner anjiyografi.
Evet.
Bir de konvansiyonel, klasik dediğimiz ya koldan giriyoruz ya bacaktan giriyoruz. Opak madde vererek kalbin damarlarını monitörden görüyoruz. Radyasyon içeren bir tetkiktir bu. Orada gördük.
Eğer, hangisi daha
bilgisayarlı mı değil mi?
Bilgisayarlı olan hasta için çok konforlu.
Evet.
Ama şu anda çok fazla devlet hastanesinde yapılmıyor. Daha çok özellerde yapılıyor.
Evet.
Fakat orada gördüğümüz lezyondan şüphelendiğimiz zaman konvansiyonel, o klasik anjiyoyu yapmak zorundayız.
O zaman çünkü her halükarda klasiği yapmak doğru
bazı
değil mi?
Hastalarımızda orada normal çıkarsa konvansiyona ihtiyaç yok.
Evet.
Bazı hastalarımız o cihaza girmek istemiyorlar. Ya beni bir dakika, iki dakika içerisinde yapar mısın diyorlar. O şekilde işlem yapılıyor. Ama normal çıkarsa değerli. Eğer plak veya tıkanıklık orada çıkarsa değerli
teyit
değil.
Teyit etmek gerekiyor.
Teyit etmek gerekiyor. O zaman konvansiyonel, herkesin bildiği koroner anjiyografi yapılıyor. Koroner anjiyografide damarlarda darlık varsa kalpte 3 tane ana damar var. Darlık çıkarsa o darlığı balonla genişletebiliyorsak genişletiyoruz. Darlıkta balonla genişlettiğiniz zaman oradaki o tümsek, yani darlığı oluşturan ateroskleroz dediğimiz yağ birikintisini duvara yapıştırıyoruz balonla.
Evet.
Balonun gücüyle. Onun orada kalmasını sabitlemek için de stent koyuyoruz.
Evet.
Çok soruyorlar çünkü. Balon nedir, stent nedir diye belki siz de soracaksınız. O şekilde hastayı böyle bir şans veriyoruz. Eğer lezyon, yani tıkanıklık çok daha zor yerlerdeyse, stentle, balonla düzeltilemeyecek kadar hem fazlaysa hem zor yerdeyse, bazen tek bir lezyon olur, zor yerdedir. O zaman hastaya kalp ameliyatı için, koroner bypass için bilgilendirme yapıyoruz.
Evet.
Evet.
Şimdi koroner bypass nasıl yapılır istiyorsanız ona da.
Tabii ona geleceğiz
zaten
çünkü.
Ama daha önce stentle ilgili sormak istiyorum. Siz buyurun.
Tabii siz buyurun. O zaman siz sorun çünkü ben koroneri soracaktım. Evet. Stent şu an daha...
Stentle ilgili son zamanlarda da çok duymaya başladık. Onun stentlerin güvenilirliği nedir?
Şimdi halk arasında şöyle bilinir.
Evet.
İlaçlı stent, ilaçsız stent.
Evet.
İlaçlı stent, beyir stent, çıplak stent de denir. İlaçlı stent de teknolojiyle beraber devamlı içindeki hücrelerin ilaçla kaplanmasıdır. Bir kere şu mantığı anlayalım. Stentte niye ilaçlı diye bir kavram gelişti? Şimdi stent aslında bir kafestir. Bu kafes damarın içerisine girer bir boru şeklinde. İçinden kanın akmasını sağlar. Fakat vücuttaki kan hücrelerinin şöyle bir özelliği var. yabancı bir dokunun içerisine aktığı zaman orada pıhtılaşma eğilimi var. Normal damar değil. Normal damarda kan pıhtılaşmaz. Ama stent yabancı bir organdır. Yabancı bir organın içerisinden, yabancı bir borudur. Yabancı borunun içerisinden kan akarken duvarlara yapışma riski var. Evet. Yani çok daha erken dönemde tekrar stent tıkanabilir. Bunu önlemek için, evet. Bunu önlemek için o stentin iç yüzeyi kanı pıhtılaştırmayı engelleyici ilaçlarla kaplanır. O şekilde olduğu zaman pıhtılaşma daha azdır.
Evet.
Fakat hem ilaçlı stent olsun hem bare çıplak stent olsun bu hastalarımız zaten biz dışarıdan ona ilaç vermekteyiz. Kanın pıhtılaşmasını engelleyici ilaç vermekteyiz.
Evet.
Aslında ikisinin sonuçları çok da birbirinden farklı değil. Çünkü biz dışarıdan ona zaten takviye yapıyoruz.
Evet.
Yaklaşık bir sene boyunca bir ilaç kullanıyor. Ve bu ilaç zaten o kanın onun içerisinden giderken pıhtılaşmasını engelleyici bir ilaç.
Evet.
Bir sene içerisinde niye bir sene? Bir sene içerisinde de o stentin iç yüzeyi normal hücrelerce döşenmeye başlıyor.
Evet.
Artık pıhtılaşma riski düşüyor. Ondan sonra biz onu kontrol ediyoruz. Eğer bir sene içerisinde bu tamamsa ilacı kesebiliyoruz. Değilse bir sene daha uzatıyoruz.
Devam.
Evet.
Stent bu şekilde.
Size ben bir soru soracağım.
Hocam.
Katılıyor musunuz ona? Statin grubu ilaçların bu plakları yani oluşan damar sertliğini gerilettiği ile ilgili çalışmalar böyle bir fikirler var. Siz buna katılıyor musunuz? Yani
bu konuda çok yayın var hocam. Haklısınız.
Evet.
Şimdi plak oluşumu ilk başta kimyasal bir olay.
Evet.
Ama o plak büyüdü büyüdü lümeni yani damarın iç tarafındaki boşluğu yani bir boru diyelim. Borunun boşluğunu tıkamaya başladı.
Evet.
Artık olay kimyasaldan mekaniğe geçmeye başladı. Mekanik bir hadisenin çözümü şu anda mekanik bir şekilde yapılmakta. Yani biz statin grubu ilaçları verdiğimiz zaman onu tekrar eski seviyesine getirme şansımız çok nadir.
Evet.
Ama niye veriyoruz bu? Tekrar oluşmasın diye.
Evet.
Çünkü bu bünye ve bu damar zaten ateroskleroz yani o plak oluşturmaya müsait.
Evet.
Tekrar oluşturmasın, yaptığımız işlemler tekrar tıkanmasın diye, başka yerlerde oluşmasın veya tıkanma büyümesin diye statin grubu ilaçlar veriyoruz.
Peki aspirinin kullanımı siz hiç şikayet olmayanlara aspirin tavsiye ediyor musunuz? Yani ileride plak olmasın.
Evet.
Böyle bir görüş de vardı.
Böyle bir görüş çok yaygın şu anda. Özellikle bu işin yaş belirlemişler.
Evet.
Erkeklere 40 yaşından sonra.
Evet.
Bayanlara da işte menopozdan sonra. Riskler artmaya başladığı süre içerisinde kanın birazcık daha dolaşımı hızlandırma.
Evet.
Çünkü esas olay kanın dolaşımı. Kan nerede yavaşlarsa orada tıkanma, orada pıhtı, orada plak oluşturma riski var.
Evet.
Kan hızlı dolaşsın ki sistemde bir problem çıkmasın. Aspirin türü ilaçlar bu kanın hızlı dolaşılmasını, kanın duvara pıhtılaşmamasını sağlamakta. O yüzden ben de bu gruba katılmaktayım.
Katılıyorsunuz. Tabii sporu tavsiye ediyorsunuz. Diğer faktörleri engelleyici, beslenmenin dikkat edilmesi, öyle aşırı yağlı değil mi?
Evet.
Karbonhidrattan zengin beslenilmemesi.
Bu karbonhidrat dediğiniz orada da bir şey söyleyeyim.
Evet.
Biz göğüs ağrısı dedik. Bu işlerin başlangıcı aslında hastanın belki hissettiği, belki hissetmediği, hissetse de önem vermediği göğüs ağrısıyla başlar dedik. Diyabet hastası veya insülin rezistansı olan, hadi bunları geçelim, göbeği olan. Çünkü göbek demek insülin rezistansı başlamış demektir.
Evet.
Yani hastanın şekeri hücreye giremiyor, insülin onu içeri sokar, hücrenin içerisine. Hücreye girip kullanılamıyor, vücut da bir yerde depolanıyor. Vücut konvansiyonel bir sistemdir. Yani aldığı enerjiyi dışarıya boşlara atmaz, depolar.
Evet.
Bu nedenle bunu göbekte yapıyor. Niye en çok göbekte yapıyor? Çünkü en zayıf rezistans oradadır. Yani bir bacak kasları arasında bunu depolayamaz. Göbekte rezistans düşüktür, oradaki yağ kitlesi artıyor. Şimdi tekrar gelelim. Göbek, insülin rezistansı veya hastamızda aşikar diyabet var. Bu hastalarımız uzun süre bu tablodaysa sinir uçları şekerin etkisiyle hassasiyetini yitiriyor. Hassasiyetini yitirdiği zaman hastada göğüs ağrısı olması beklenen durumlarda, kalp krizi geliyorum dediği durumlarda bunu artık hissedemiyor.
Evet.
O yüzden hastamızda şeker varlığı başlı başına bir risk. Şu anda çağımızın hastalığı zaten şeker.
Tabii.
Yalnızca kalp damarlarına değil, bütün kalpteki, bütün vücuttaki damarlara şekerin varlığı çok büyük bir risk.
O zaman şeker hastaları potansiyel kalp
potansiyel
hastaları.
Potansiyel damar hastası.
Damar hastası, evet.
Peki bütün bu önlemlere rağmen stent de artık bir yerde fayda etmeyebilir. Tabii ki hasta size geliyor en son.
Evet, geliyor.
Siz ne yapıyorsunuz? Çünkü yeni teknikler de devreye girdi artık.
Evet.
Eskiden ben hatırlıyorum 90'lı yıllarda ben hatta kalp damar cerrahisi rotasyonu yapmıştım New York'taki hastanede çalışırken. Kalbi elimizde tutuyorduk böyle. Koroner ameliyatı yapılıyordu ama sonra çalışan kalple de mesela yapılmaya başlandı. Bir de en son artık tabii robot cerrahisi de devreye girdi. Siz ne yapıyorsunuz?
Zaten şimdi kalp ameliyatlarında biz 3 teknik uyguluyoruz.
Evet.
Bunlardan birisi, kesi yerlerini hiç söylemiyorum, onları da söylerim. Göğüs açıldığı zaman kalp bir durdurularak ameliyat yapılıyor.
Evet.
Bir de hiç durdurulmadan çalışırken. Durdurularak ameliyat yapılırken hastamızın o dönmesi gereken kan vücudun dışarısında bir kardiyopulmoner bypass cihazı dediğimiz yani kalp akciğer makinesinde suni bir ortamda dolanıyor. Hastanın vücut ısısı azaltılıyor. İstediğiniz gibi çok rahat bir ortamda kalp ameliyatını yapıyorsunuz. Sonra yavaş yavaş o pompadan ayrılıyorsunuz. Artık vücut kendi kalbiyle çalışmaya başlıyor.
Evet.
Bu çok klasik bir kalp ameliyatı, kalp bypassı modeli. Daha sonra biz bu kalbi hiç durdurmadan, hastayı vücut ısısı düşürmeden, hastanın kalp akciğer pompasına ihtiyacı kalmadan kalp çalışırken bypasslarını yapıyoruz. 2 damar, 3 damar, 5 damar yani oradaki bütün ihtiyacı olan damarları kalp çalışırken ameliyat yapıyoruz.
Evet.
Bir de daha en son teknolojilerden birisi robotla ameliyat.
Evet.
Robotla her çeşit kalp ameliyatı yapılmıyor ama koroner bypass yapılırken bu sefer hiç göğüsü açmıyoruz. Hemen birkaç tane cerrahın kolu olabilecek robot kolu vücuda kaburgalar arasından giriyor. Hiçbir kemik açılmıyor. Bir de kamera giriyor içeriye. İçeride o kameralarla, o kollarla ameliyat yapılıyor. Bunun artısı nedir? Göğüste hiçbir kemik kesilmiyor.
Evet.
Ne sağdan, ne soldan, ne ortadan hiçbir kemik kesilmiyor. Hasta ameliyat sonrasında ağrısı az oluyor.
Evet.
Yoğun bakımdan erken çıkıyor. Solunum cihazından erken çıkıyor.
Evet.
Çok daha konforlu bir hayata başlıyor. Negatif tarafı her hastaya yapılmıyor. Bir veya iki koroner damarı tıkalı hastalar, mitral kapak ameliyatları yapılabiliyor.
Evet.
Kalp içerisinde tümörler varsa bu tip ameliyatlar yapılıyor. Veya kalpte delik, ASD ameliyatları, robotla yapılan ameliyatlar şu anda.
Tabii yani dediğiniz gibi kişinin durumuna ve hastalığın çeşidine göre değişir
şimdi
ama robotik sistem
kalp ameliyatları yapıyoruz deyip tüm hastalar oraya giderse hayal kırıklığına uğrayabilirler. Çünkü önemli olan bir cihaz değil.
Tabii.
Önemli olan ameliyat tekniği de değil. Önemli olan o hastaya özel olan hangisi?
Evet.
Her hasta birbirinden özel.
Tabii.
Yani bir tedavi modalitesi geliştirdiğimiz zaman bütün hastalar bunun ameliyat olacak diye bir şey yok.
Evet.
O yüzden yanlış mesaj verilmemeli.
Evet.
Her hasta kendi içerisinde değerlendirilir. Tüm ameliyat opsiyonları hastaya bildirilir. Doktorla hasta ve hasta yakınları bunlarla beraber karar verirler.
Yine bu söylediğiniz mantıkta sormak istiyorum. Tabii robotik sistem bir üst sistem olduğu için onu ayrı tutuyorum. Bu kalbi durdurarak ve durdurmayarak olan ameliyat çeşitlerinden hangisi daha riski az, daha başarılı?
Kalbi durdurmadan yapılan ameliyatlar cerrah için tecrübe gerektirir. Her cerrah o işe girmez. Evet. Kalp çalışıyor, kanlı bir ortam var, damarı açmışsınız, hareketli bir kalp, kanayan bir kalp. Hızlı olmanız gerekir. Cerrah için tecrübe gerektiren bir sistemdir ama hasta için son derece iyidir. Diğeri cerrah için daha rahattır. Kalp durmuş, kansız bir ortam var, hareket yok. Çok milimetrik dikişler geçiyoruz biz çünkü.
Evet.
Yani elin en ufak bir kayması sıkıntılı hal neden oluyor.
Tabii.
O yüzden organın hareketsiz olması aslında çok istenen bir şey. Ama daha tecrübeli cerrahlar hastanın kalbi çalışırken yapıyorlar.
Evet.
Biz şurada tercih ediyoruz çalışırken kalp ameliyatlarını. Hastada kalbi durdurduğumuz zaman diğer vücutta bir sıkıntı olabilecek.
Tabii.
Mesela diyelim akciğeri yetmezlikte, KOAH hastası, ciddi sigara içicisi, KOAH'ı var hastanın, nefes darlığı var. Hastanın böbrek fonksiyonları bozuk. Yani pompaya girdiğim zaman ben kalbi durdurduğum zaman oradaki akımdan dolayı böbrek bozulabilir.
Evet.
Akciğer bozulabilir.
Evet,
karaciğerde sıkıntı olabilir.
Tabii,
peki böyle bir durumda ben kalbi durdurmadan ameliyat yapıyorum. Bir diğer neden de kalpten çıkan ana bir damar var, aort damarı. Biz kalbi durdurduğumuz zaman bu aort damarına bir boru sokmak zorundayız kanın dolaşması için. Eğer o da çok ciddi plak kireçlenme varsa orada yapacağımız, o plakla yapacağımız bir delik hastanın felç olmasına neden olabilir.
Evet.
Öyle bir hastada da kalbi hiç durdurmadan ameliyat yapmak en doğrusudur.
Doğru, evet.
İşte dediğim gibi hastaya göre tedavi seçmek gerekir. Cerraha göre tedavi hasta seçmek değil. Hastaya göre,
durumuna göre
tedavi seçmek gerekir.
Ameliyat sonrası ne tip yan etkiler, komplikasyonlar ortaya
hastamız
çıkıyor?
Hastamız ameliyattan sonra bir akşam yoğun bakımda kalıyor. Biz bütün süreci orada tekrar monitörize ediyoruz, kayıt altına alıyoruz.
Evet.
Hastamız yaklaşık 2-3 saat sonra ağzındaki tüp çıkıyor, solunum cihazına bağlılıktan çıkıyor. Diğer fonksiyonların hepsi normalse bir gece yoğun bakımda kalıyor hastamız. Fizik tedaviye başlıyoruz. Çok önemlidir ameliyat sonrası hastanın öksürmesi, nefes alması, hareketlenmesi. O yüzden çok hızlı bir şekilde mobilizasyon diyoruz buna, harekete başlıyoruz. Hastamız 2-3 günde serviste kaldıktan sonra aynı tedaviler orada da devam ediyor, kayıtlar. Ondan sonra hastamız uygunsa 2-3 gün içerisinde taburcu oluyor. Eskiden gibi kadar çok fazla hastanede yatırmıyoruz.
Evet.
Burada değişen bir şey daha var, onu da altını çizmek lazım. Erken mobilizasyon, erken yatağı terk etme.
Evet.
Ameliyatlarda artık ben hastayım, yatmam lazım, 6 ay, 1 sene kalp ameliyatı oldum, yok. Çok hızlı mobilizasyon, çok hızlı hareket.
Evet.
Bu önemli bir tıbbi gereklilik artık.
Hastayı taburcu ettiniz. Peki hastanın sonraki tepki, yani devamında tabii düzenli bir herhalde görüşmeniz
gerekecek. Tabii hastamız kardiyak rehabilitasyon programını alınıyor. Bu programda hastamız ilk 10 gün, 10. gün gelip kontrollerini yapıyor. Evde nasıl bakılmış hastaya, onu değerlendiriyoruz. Şu andaki tetkiklerini, onu değerlendiriyoruz. Kullandığı ilaçları artık sayısını azaltmaya başlıyoruz. Hastayı ilaca bağımlı hale sokmamaya çalışıyoruz. Sonra hastamız şikayet oldukça geliyor. Fakat gelmediği zaman da 1, 3 ve 6. ay gibi rutin kontrollerimiz var.
Kontrollerin olması gerekiyor.
Evet. Biraz isterseniz kalp deliklerinden bahsedelim. Kaç çeşit kalp deliği var ve nasıl anlaşılabiliyor bunlar? Nasıl bir belirti veriyor? Ne zaman şüphelenilmesi gerekir?
Kalp deliği doğumsal bir nedenle olabilir. İatrojenik dediğimiz başka faktörler de olabilir. Mesela travma, trafik kazası veya bir bıçaklanma sonucu da olabilir. Evet. Biz herhalde daha çok doğumsal olarak giriyoruz. Bu da aileden geçen genelde bir genetik faktör burada da rol oynuyor. Normalde anne karnındayken bebek kalbinde zaten delikler var, doğal delikler.
Evet.
Kalp deliği dediğimiz şey aslında bu deliğin doğduktan sonra kapanmaması demektir. Yeniden oluşması değil. Yani bir delik oluşmuyor. Delik kapanmıyor.
Kapanmıyor evet.
Delik kapanmadığı zaman biz belli bir süre bekliyoruz. Bunun tabii kalp deliği dediğimiz iki tane ana delik var. Bir ASD, yani kalbin kulakçıkları arasındaki boşluğu, septum dediğimiz ayıran plakanın olmaması, kanın birbirine karışması, oksijenli ve oksijensiz kirli kanın birbirine karışması. Bir de hemen karıncık, kasların içerisindeki. Kalp dört oda zaten.
Evet.
Alttaki odalarda, karıncıkta her iki ayraç, septumun olmaması. Alttaki olmasa VSD, üstteki olmasa da ASD diyoruz. Evet. Bunları halk daha çok kalp deliği olarak biliyor. Bunlar işte doğumdan sonra kapanmazsa biz belirli bir süre bekliyoruz bebek. Hemen ameliyat olmuyor bebek. Veya hemen başka tetkikler yapılmıyor. Yaklaşık 6 ay, 1 sene, 2 sene bu deliklerin kendi kendine spontan dediğimiz kapanma durumları var. Biz bu hastaları eko takibini alıyoruz.
Evet.
Eko'da çocuğa en ufak bir zararı yok. Ultrason eşliğinde kalbi görüntülüyoruz. Küçüldüğünü zaten görüyoruz. Küçüldüğü zaman bunun kendi kendine kapanma şansı var deyip bekliyoruz. Eğer kendi kendine kapanmayacak kadarsa, büyükse veya küçülmüyorsa veya iki oda arasında çok ciddi kan alışverişi olup çocuğun beslenmesini, nefes almasını, büyümesini veya hayatını risk altına alıyorsa artık bunun kapatılması gerekiyor. Kapatılmada da iki yöntem uyguluyoruz şu anda. Birincisi damarlardan girip anjiyo dediğimiz teknikle şemsiye koyuyoruz. Şemsiye koyduğumuz zaman tam o iki odanın arasında şemsiye giriyor, bir bariyer oluşuyor, bir septum oluşuyor, ayrılıyorlar birbirlerinden. Veya onu koyamayacağımız kadar büyük veya sıkıntılı vakalardaysa o zaman küçük bir operasyonla onu biz görerek düzeltiyoruz.
Bu operasyonun mesela riskleri var mı?
Tabii. Her operasyonun olduğu gibi ASD ameliyatında riskleri var. Erişkin yaşa gelmiş doğumsal kalp hastalıklarında ASD'de risk biraz daha düşük.
Evet.
Normal büyük bir kişinin ameliyatı yapılır gibi. Çocukta birazcık daha farklı. Erişkin yaşa gelmiş kalp deliği olan hastalarımız var. Bizim şu anda 70 yaşa kadar hiç şikayet olmayıp da kalp deliği olan hastamız oldu.
Evet.
Bu hastalarımıza normal kalp ameliyatı yapar gibi yapıyoruz. Ama çok daha orijinal teknikler, robotik teknikler kullanıyoruz. Veya göğüsten açmıyoruz ortadan. Yandan küçük bir kesili açıyoruz. Koltuk altından kalp ameliyatı yapıyoruz. Evet. Memenin altından estetik ameliyat yapıyoruz. Bayanlar özellikle istiyorlar. Oradan çok küçük kesilerle, robot olsun veya olmasın, görerek kalp ameliyatında yapıyoruz. Bu ASD onarımında yalnız pompaya girilen bir ameliyattır. Kalp durdurulur, kalbin içi açılır. O görerek, o şekilde bir yaba koyarak o boşluğu, deliği kapatıyoruz.
Kapatıyoruz. Sizin kalple ilgili var mı başka soracağınız?
Kalp, kapak hastalıklarından konuşabiliriz.
Evet.
Sizin için duyulmuşsa.
Evet, buyurun.
O zaman kalp kapak hastalıkları da çok yaygın görülen hastalıklardan ve yani doğumdan ileri yaşlara kadar da görülüyor.
Kalp kapak hastalıkları eskiden daha sık rastladığımız bir hastalıktı. Şu özellikle an... romatizma yaygınken, romatizma da şu, özellikle kırsal kesimde o dönemler, doktora ulaşmanın zor olduğu kesim zamanlarda hastalarımız romatizmal ateş hastalığı geçirir. Mesela üst solunum yolu enfeksiyonu, sinüzit olur, işte grip olur. Bu hastaların %3'ünde bu vücudun savunma mekanizması, vücudun askerleri, kan hücreleri bunlarla savaşırken bir de %3 vakada, %3 kişide de kalpteki, kalbi döşeyen hücrelerle ve kapakçıklarla da savaşmaya başlar.
Evet.
Aslında burada sorun dışarıdan aldığımız grip mikrobu veya nezle mikrobu ya da üst solunum yolu mikrobu değil. Ona savaşan kendi askerlerimizin yanlışlıkla kendi saflarımıza da ateş açması. Evet. Açtığı zaman kalbin içerisindeki kapakçıkların yapısını bozmaya başlar o dönemde. Ve bu ilerler. Şu anda niye az? Artık bunlar tespit ediliyor ve antibiyotikle direkt tedavi ediliyor. Ama hala var mı? Var. İleriki dönemler bu hastalar nefes darlığıyla geliyorlar. Bu hasta diyor ki efor sırasında nefesim daralıyor. Bu hasta diyor ki düz yatamıyorum. Çünkü kapak hastası düz yattığı zaman kan akciğerde toplanıyor, nefesi daralmaya başlıyor. O yüzden gittikçe yastık sayısı artar. Evet. Bir yastıkta yatmaya başlar, iki yastığa çıkar, üç yastığa çıkar, artık oturur pozisyonda uyumaya gelir. Ve bu hastalar geldikleri zaman biz yine ekoyla inceliyoruz kalpleri. Orada kalbin, demin söylediğim ya, üstte ve altta ikişerden dört tane boşluğu var. Bu boşlukların birbirine geçişleri de kapakçıklar sayesinde oluyor.
Evet.
Kan tek yönlü akmaya müsait bir kapaktan geçiyor. Yani bir yönden akıyor, diğer yöne dönemiyor. Kalp kapağında burada bir sorun olduğu zaman kalp ya diğer boşluğa gitmesi gereken boşluğa gidemiyor ki buna darlık diyoruz, kapak darlığı. Veya gidiyor rahat, geri dönmemesi lazımken de dönüyor.
Evet.
Dönmesine de yetmezlik diyoruz. Her ikisinde ayrı ayrı tedavileri var. Bunların belirli sınırları var. Hastanın şikayeti çok önemli ameliyat kararı verirken. Bu kapak alanları çok önemli. Kapaktaki deformite çok önemli. Biz bunların hepsini topladığımızda geldiğimiz sonuç ameliyat kararı ise birkaç çeşit ameliyat yapabiliyoruz buna. Ameliyatta yine robotla yapabiliriz. Yine kalbi durdurmadan da yapılan ameliyatlarımız var. Açtığımız zaman o kapağı, ilk tercihimiz kapağın tamiri. Eskiden hep kapaklar değişirdi.
Evet.
Şimdi ilk tercih kapağın tamiri. Niye? Çünkü hastamızı eğer kapağı değiştirirsek hastanın bir organını almış, yerine bir mekanik dışarıdan bir madde koymuş oluyoruz.
Evet.
Bunu istemiyoruz. Çünkü bunu koyduğumuz zaman hastanın ameliyat konforu az oluyor. Şöyle, ameliyattan sonra kan sulandırıcı kullanmak zorunda oluyor. Kan sulandırıcı kullanan hasta hastaneye bağımlı oluyor.
Evet,
ya
evet.
Kan sulandırıcı çok fazla geliyor, kanama riski oluyor.
Evet.
Ya az geliyor, bu kapak çıktı kan.
Tabii.
O yüzden ilk amacımız kapakçığı tamir etmek. Kapakçığı eski haliyle tamir ettiğimiz zaman biz bunu hem gözümüzle kontrol ediyoruz tamir ettiğimizi, hem de kalbi çalıştırmaya başlıyoruz. O sırada anestezi bölümümüzden bir T dediğimiz özofaguza, yemek borusuna sokulan bir boruyla kalbi tam arkadan ultrasonunu görüyoruz.
Evet.
Ve kapakçığı en iyi gösteren sistem bu. Hasta da uyuduğu için bunu zaten hissetmiyor, bir sıkıntısı olmuyor. Bu kapakçığın çalışıp çalışmadığını ameliyat sırasında kontrol ediyoruz, iyi çalıştığını, darlığın olmadığını, kaçağın olmadığını gördükten sonra hastayı kapatıyoruz.
Evet.
Hasta yoğun bakıma çıkıyor. Ola ki bu hastanın tamirle ameliyatı mümkün değil. Çok çok kötü. Çok kötüyse o zaman hastamızın kapakçığını değiştirmek zorunda kalıyoruz. Değiştirdiğimiz zaman iki tür kapak kullanıyoruz. Birisi biyoprotez dediğimiz dokuya uyumlu. Hastanın ameliyattan sonra kan sulandırıcı kullanılmasına gerek kalmayan kalp kapakçıkları var. Bir de mekanik kalp kapakçıkları var. Ameliyat sonrasında ilaç kullanmak zorunda.
Evet.
Peki niye böyle bir tercih yapıyoruz?
Niye ayrım yapıyorsunuz?
Evet. Biyolojik kapakların şöyle bir sıkıntısı, artısı ve dezavantajları var. Artısı şu, ameliyattan sonra kan sulandırıcı kullanmıyor bu hastalar. Doğru.
Hı hı.
Ama bu biyolojik kapak yaklaşık 8 ila 10 sene içerisinde bozuluyor. Bozulduğu zaman bu hastalarımız ikinci bir ameliyat riski ortaya çıkıyor.
Evet.
İkinci ameliyat riski de birincisinden fazla oluyor. Bu bir. Peki hangi hastalarda biyolojik tercih ediyoruz? Mesela ileri yaşlı hastalarda tercih edebiliyoruz bunu. Ciddi bir şekilde hastamızın kan sulandırıcı kullanılmasına reaksiyonu olanlarda. Mesela hasta daha önce bir beyin travması geçirmiş, kan sulandırıcı kesinlikle kullanamaz. Evet. Hemen biyolojik kapağa dönüyoruz. Bu gibi birkaç tane spesifik durumdan dolayı tercihlerimiz değişiyor. Mekanik kapak kullandığımız zaman ömür boyu bunu kullanabiliyor. Evet. Yalnızca ilk başta bir konforsuz bir çıt çıt sesi oluyor devamlı.
Evet.
Buna da insanlar zaten alışıyorlar. Kumadin dediğimiz kan sulandırıcı ilaç kullanılıyor. Dünyanın kullandığı bir ilaç. Ve bu ilaç belli bir süre kandaki düzeyini takip etmek zorundayız. İğnere dediğimiz bir sistem bu. Kapak olanlar çok iyi bilirler. Ve bu iğnereyi her hasta için çok özeldir. Yani bir tablet verip de herkes de aynı seviyeye gelmez. Birine iki tablet verirsiniz, birine yarım verirsiniz. Onu düzeltmemek için işte haftada bir, 10 günde bir bu ayarlama yapılır. Bu ayarlamadan sonra hasta artık steady state dediğimiz düz bir evreye, platoya geldiği zaman hastanın...
Kaç düzeyinde tutuyor? İzleyenler olacaktır tabii.
İğnereyi biz mitral kapak değiştiyse, kalbin sol tarafında kulakçıkla karıncık arasındaki kapakçık değiştiyse biz iğneyi 2,5-3,5 arası tutarız.
Evet.
Eğer aort kapak değiştiyse, mekanik kapaklı, aort kapakta basınç daha fazla olduğu için iğneyi daha düşük tutabiliriz. 2 ile 3 arası.
Evet.
Tuttuğumuz zaman bu kapakçıklarda bir aşınma, bir pıhtılaşma olmaz. Hastada seviye bazalde olduğu için ciddi bir diş eti kanaması, beyin kanaması, idrarda kan gelme gibi kanama komplikasyonlarımız olmaz.
Evet, şimdi sizin bir uzmanlık konunuz daha var. Biraz vaktimiz var. O konuyu konuşalım istiyorsanız. Varis konusu.
Varisler, evet.
Varisler de toplumda oldukça yaygın. Tabii bir takım şikayetlerle ortaya çıkıyorlar. İşte bacaklarda şişkinlik olması, ağrı gibi sebeplerle. Bunda kilonun rolü var. Hareketsizlik, çok oturma vesaire. Tabii genetik yatkınlık da vardır mutlaka. İsterseniz bu konudan bahsedelim.
Varisle ilgili hemen kısaca bir giriş yapalım. Yine genetik.
Evet.
%80-90 genetiktir.
Çok büyük bir oran ama %80.
Annede çok ciddi bir oran. Annede varis olması, babada varis olması veya bilemediğimiz birinci derece yakınlarda varis olması. Bir kere bu hastalar büyük risk altında.
Varis önce tarif edelim mi acaba? Bilmeyen
varisi olabilir. Tarif edelim.
Nedir varis?
Varis vücudumuzdaki toplar damarları. Genişlemesi, kıvrıntılı hal alması ve uzamasıdır. Toplar damar da şu. Doku oksijene ihtiyacı olan kan ister. Biz nefes alıp verdiğimiz zaman kanımız temizlenir, bu dokuya gider.
Evet.
Bu dokuda kullanılır. O kirli kanın tekrar akciğere gelmesini sağlayan boru sistemi vardır. Bir network vardır.
Evet.
Bir damar sistemi. Bunun ismi toplar damardır. Varis dediğimiz zaman en çok bacaklar akla gelir.
Evet.
Halbuki vücudumuzun her dokusunda varis olabilir. Çünkü her dokusunda toplar damar vardır. Örnek olarak yüzde küçük damarlar verilmesi varistir. Veya karında olabilir, kollarda olabilir, iç organlarda olabilir, yemek borusununla midenin birleştiği yerde özofagus varisleri denir, bunu olabilir. Yani vücudumuzun her yerinde varis olur ama klasik bilgi olarak bacakta olduğu için ondan bahsediyoruz. Evet. Niye bacakta daha fazla olur? Onun da nedeni yer çekimidir. Varis tüm hastalıklar içerisinde fizik kurallara en çok uyan hastalıktır. Yer çekimi olmayan yerde varis olmaz. Yatan bir kişide varis olmaz. Olursa da alt tarafta olur. Bacakta olmaz. Kollarda varisin az olması nedeni bu. Şimdi bu varis şikayetleri şöyle. Bunun önce risk faktörlerine devam edelim. Genetik olarak önemli %80-90 daha sonra meslek. Ayakta çok düz duran da yer çekim hastalığı dedik ya. Ayakta çok düz duran öğretmen, cerrah, kuaför, berber veya sıcakta çalışan. Hamamda çalışan, saunada da çalışan sıcak çünkü damarları genişler.
Genç,
toplar damarda genişlediği zaman varis olması artar. Bu kişilerde fazla. Başka, gebeler. Niye? Zaten kan yukarıya dönmesinde sorun var. Varis demek yer çekimine bağlı kanın bacaklarda toplanması demektir bacak varisi. Yani yukarıya akciğere rahat gidemiyor demektir. Gebelikte, şişmanlıkta kanın yukarı dönüşünü engelleyen bir
sistem
var. Bir vücut var,
bir
bebek var. O yüzden mekanik olarak. Aynı zamanda gebelerde hormonal olarak. Yani gebeler bebeğin sağlıklı beslenmesi için damarlarını genişletici hormonlar salgılarlar. O kendi bacağındaki damarları da genişletir.
Etkiler,
Kabız hastalar, kabız kişiler. Niye? Çok fazla ıkınır. Zaten yer çekimi hastalığı kan yukarı rahat gidemiyor. Siz de yukarıdan aşağı bastırırsanız ıkınma da çok önemli problemdir. Varisli hastalarda bu nedenle hemoroid basur çok sık gözlenir. Çünkü aynı damar kökenlidir. Varisli hastada erkeklerde varikosel çok sık gözlenir. Çünkü hepsi aslında yer çekimine bağlı toplar damarların genişlemesi tablosudur.
Cinsiyet yani erkek ve bayan ayrımı yapıldığında bayanlarda daha mı sık görülüyor varisler?
Şimdi klasik bilgi olarak bayanlarda 1,5 erkeklerde 1 görülür denir. Ama bu doğru bir ifade değil. Bunun nedeni şu, varisli bayanlar, bacağında en ufak yeşil gören bir bayan doktora gitmeyi sever. Bunu estetik kaygılarla da gidebilir, tıbbi kaygılarla da gidebilir. Ama erkek bacağı çok kötü olmadığı sürece doktora gitmez varisle ilgili. O yüzden erkeklerde gizli varis var derim ben.
Evet.
Yani doktora gitmez, estetik amaçlı doktora pek gitmez erkekler. Ama bayanların ilk yapacağı işlerden biri bu. Varisler aslında bir yalnızca damarların genişlemesiyle ilgili bir hastalık değil. Aslında çok ciddi bir toplumsal sorun. Evet. Hem psikolojik etkileri var, hem estetik etkileri var, hem de tıbbi etkileri var. Evet. Psikolojik etkileri şudur, hasta kafasını bacağına takar, bacağında hep bir ağırlık hisseder, normal fonksiyonlar yapamadığını düşünür, hayattan zevk almaz, estetik olarak canı sıkılır. Bu tip kafada da kurar, bir psikolojik sorun bu. Estetik sorun şudur, bacakta yeşiller, maviler, ilerleyen dönemlerde yaralar, bacağın estetiği tamamen bozulur. Bu da ayrı bir sorun. Bir de tıbbi nedenler var. Bu hastalar da şöyle gelirler. Özellikle akşamları yatağa gitmeden önce artık ayakkabı sıkmaya başlar. Çünkü yer çekimi etkisiyle gün boyunca ayakta kalan kişinin bacağında kan toplanmıştır. Artık ayakkabı sıkmaya başlamıştır. Zaten çorap izleri olur aslında.
Evet.
Evet.
Ondan sonra bacakta kramplar olur. Özellikle baldır bölgesinde kramplar olur. Çünkü orada kan birikmiş, damarlar genişlemiş, sinirlere bası yapmaya başlamıştır. Hastamızda huzursuz bacak dediğimiz, gece yatarken yorganıyla savaşmaya başlar. Bacağını nereye koyacağını şaşırır. Bunların hepsi aslında varisin bulgularıdır. Yani, varisin daha ciddi bulguları da var. Varis eğer önemsemez veya iç varis gibi tahmin edemez, bulamazsak ileriki dönemlerde şu tablolar gelişir. Pıhtı olma riski var damarın içerisinde, toplar damarın içerisinde ki bu akciğere gider, ölümcül risk.
Evet.
Bir de uzun dönemde iç topuğun etrafında basınca bağlı ülserler, varis yaraları gelişebilir.
Görüntü olarak hiçbir sorun yoksa, problem yoksa ama bu saydığınız işte ağrılar, huzursuz bacak,
sendromlarımız
durumlar varsa
var.
Yine de tabii ki bir kalp damar cerrahı tarafından kontrol edilmesi gerekiyor.
O şekilde çok hastam var. Hastamız bacak ağrısıyla gelir. Görüntüye baktığınız zaman aslında pürüzsüz bir cildi var. Çok hastamız var öyle. Fakat biz bu hastalarda şikayetten yola çıkarak damar görüntülemeye başlarız. Yani Doppler diye bilinen.
Evet.
Fakat bizim ayrıca buna yine bir özellik kattığımız damar görüntüleme tetkiklerimiz vardır. Hastamız, birçok hasta gelir yatarak Doppler yaptırmış. Aslında doğru değildir. Varis yer çekimi hastalığı olduğu için Doppler incelemesi ayakta yapılmalıdır. Hastamız ayakta durur. Durduğu zaman hem dıştaki cilt altındaki toplar damar bacakta incelenir. Hem de içeride kasların içerisindeki iç damar, iç varis incelenir.
Evet.
Aslında içteki damar çok daha ciddi kan taşır. %90 bacağın kirli kanını içteki damar taşır. %9-10 civarında da dıştaki yüzeyel damar taşır. Peki varis olmasındaki en büyük nedenlerden birisi damarın içerisinde kapakçıklardır. Bu kapakçıklar da kalp kapakçığı gibi tek yönlüdür. Bir boru düşünün, içine tek yönlü bir sistem var. Kan aşağıdan gelip yukarı gider ve bu kapanıp tutar. O yüzden kanımız topuktan akciğere kadar gider yer çekimine karşı ve aşağı düşmez. Bu kapakların sayesinde. Yoksa yer çekimi bütün kana gel der.
Evet.
Gelmez. Kapakçıkların sayesinde. Bu kapakçık genişlerse, aradan aşağıya kaçırmaya başlarsa işte o zaman varis oluyor demektir. Buradaki en büyük tehlike birçok hekimin, birçok hastanın bu kapakçıklarla değil de işin yüzeyel makyaj tarafıyla ilgilenmesidir. Yani bacakta telencektaz dediğimiz küçük yeşiller var, örümcek ağları var, siyahlaşma var, morarma var, kırmızı küçük damarlar var. Buna gidip çok hızlı bir şekilde sklerotomi dediğimiz iğneyle madde enjeksiyonu yapılır.
Evet.
O kaybolur. Veya lazer yapılır. Kaybolur.
Ama bu köklü bir tedavi
fakat
değil tabii.
İçeride basınç artışı devam etmekte.
Evet.
Kapakçıklardan dolayı oraya kan dolmaya devam etmekte. Bu ya yarın pıhtıyla gelecektir ya varis yarasıyla gelecektir. En iyi ihtimal o temizlenen varisin yanında tekrar varis
olacaktır.
Evet.
O temizlenen varisin yanında varis oluşması aslında büyük bir nimettir. Çünkü tekrar onu doktora götürecektir.
Evet.
Ve bu sefer ciddi inceleme yapılacaktır.
Evet.
O yüzden tek seansla varise son, lazerle varise son demek hastalar için ve bilim için çok büyük yanlıştır.
Evet.
Her hastanın varisi, her hastanın parmak izi gibidir, özeldir kendine. Bu yüzden özel bir şekilde tedavi edilmesi gerekir.
Tedaviyi biraz daha detaylandıralım istiyorsunuz.
Detaylandıralım.
Hangi tedavinin ne sakıncaları var, ne faydaları var?
Şimdi hastamız geldi, Doppler veya
sizin kendi tekniğiniz var.
Evet,
anlatacağım. Doppler geldi, hastamız damarlarını inceledik. Hem yüzeyel damarını,
pardon,
hem iç damarını.
Doppler ayakta olacak, yatarak
Doppler
olmayacak.
Doppler %100 ayakta olmak zorundadır. Varisin natürü yer çekimidir. Ayakta duran insanın hastalığıdır.
Evet, evet.
Peki tetkikinde niye ben hastayı yatırayım? Birçok yerde hastayı yatırarak
evet,
yaparlar.
Çünkü, evet.
Hastayı yatırırlar. 2-2 dakika ıkın bitti. Değil. Hasta ayakta en az 40 dakikalık bir işlemdir bu. Santim santim inceleyeceksiniz. Kapakçık yapısını ortaya koyacaksınız. Kapakçık yapısı ortaya koyuldu. Benim tekniğime de gelmek istiyorsanız o taraftan
evet,
geleceğiz.
Evet.
Yüzeysel damarda yetmezlik var. O %9 kan taşıyan, aslında basit görünen ama estetik olarak insanları daha çok rahatsız eden cilt altındaki damarda yetmezlik gördük. Bunun birkaç çeşit tedavisi var. Eğer bu damar kapakçığı onarılacaksa,
evet,
bizim yaptığımız işlem o kapakçığı onarmak. Damarı çıkarmayız. Çünkü o damar çıkabilir. Hastaya çok bir zararı yok. Birçok ameliyat da öyle yapılıyor aslında. Fakat biz o damarı koruruz. Damarı korumamız nedeni şu: genç hasta İleride bir kalp ameliyatı olması gerekirse, hayati bir yaralanma geçirirse, o bacaktaki aksesuar dediğimiz o damar kullanılması gerekir.
Evet,
fakat çok bozuk. Yani normalde 5 milimetredir o. 20 milimetre oldu, 10 milimetre oldu. Artık biz de ameliyatta kullanmayacağız onu. O zaman o damar çıkarılabilir ameliyatta. Veya içinden lazer kateteri geçirilerek dizin oradan yalnızca bir iğneyle geçiyoruz. O damarı kendi içerisinde kurutarak orada bırakabiliriz.
Evet.
Bu radyo frekansla da yapılabilir.
Evet.
Fakat bunu yaparken şöyle bir tehlike var. Eğer iç kapakta şikayet varsa, siz onu görmemişseniz, dış damarı bu şekilde yok ettiğiniz zaman hastanın bacağı riske girer.
Evet.
O yüzden biz tetkiklerimizde çok iyi bir şekilde iç damarı ve kapakçıkları inceleriz. Evet. İç damarı inceledik ve kapakçıkta yetmezlik var. Çok kişi iç damar ameliyatı yapmaz. Tehlikelidir. Neden? Çünkü iç damarda yanlış bir hareket yaparsanız pıhtı oluşabilir
evet,
ve akciğere gidebilir. Veya çok fazla kan geçtiği için yanlış bir işlemde çok ciddi kanayabilir.
Evet.
O yüzden tecrübeli ellere gerek var. Biz iç kapakta bir yetmezlik bulduk. Bütün dünyada birkaç merkez vardır bununla uygulanan. Bu kapakçığın tamir edilmesi lazım. Çok kişi yapmaz bunu, ciddi bir ameliyattır. Kapakçığın tamiri değişik yöntemlerle yapılır. Ya etrafına suni bir damar geçirilir, kapakçık sıkılır. Ya da kapakçığın içi açılır, içeriden dikişlerle tül gibidir o, çok narif, çok zayıf bir şeydir. Onun onarılması yapılır. Bizim tekniğimizde de dışarıdan yabancı bir cisim ben koymuyorum.
Yani,
hastanın evet, kendi o işe yaramaz hale gelmiş olan dış damarının birkaç manipülasyon yapıyoruz. Ve biz onu tam belirli bir ölçüde sıkarak o damarı tekrar kapakçığı birbirine değdirmeye başlıyoruz.
Evet.
Bunu ameliyat sırasında kontrol ediyoruz. Bunda bir testi var. Ameliyat sırasında kapağın kaçak olup olmadığını tespit ediyoruz ki ona göre sıkma durumumuz var. Bu şekildeki işlem, yani yabancı doku kullanmadan hastanın kendi dokusuyla
tabii
yaptığımız
ki, evet,
bu kapakçık onarımına tamam, işte literatürde bizim ismimiz verilmiş.
Tebrik ederiz.
Evet, rica ederim.
Peki bu kapakçıklar eğer tamir edilemeyecek durumdaysa değiştirilmesi söz konusu olur mu?
Çok nadir hastamızda evet, kapakçığın olmadığı hastalar var. Yani doğuştan,
yok, doğuştan kapakçık
yok. Doğuştan kapakçık evet, yok. Ve bu hastalara kapakçık olmadığı için o %90'lık o çok ciddi kan hücumu bacağa devamlı vuruyor ve ayak bileği seviyesinde yaraları oluşuyor. Bu ayak bileğinin nedeni de şudur. Niye hep varis yarası ayak bileğinde olur? Çünkü bacağın en zayıf noktası ayak bileğidir. Ayak bileğinin altında çok ciddi kas yapısı yoktur. Zayıftır ve orada yukarıdan inen basınç oraya vura vura artık deriyi bozmaya başlar.
Evet.
Oradaki yaralı olan hasta da, bu hastanın hayat konforu kötü ve oraya mikrop alıp bacağını kaybetme riski
evet,
var,
tabii,
hayatını kaybetme riski var. O yüzden ekstrem ameliyatlar evet, yapmaya başladık. Mesela koldaki bacak, koldaki damarları inceliyoruz. Kolda çalışan bir kapakçığı varsa toplar damarın, onu şu parça halinde alıyoruz. Kasıktan o kapağı olmayan damara
evet,
implante ediyoruz, koyuyoruz araya. Koyuyoruz. O evet, kapak artık çalışıyor.
Evet.
Koldaki kapak bacakta çalışıyor. Artık aşağıya o gereksiz kanı vermiyor. Hastanın yara tedavisiyle beraber, belirgin kompresyon tedavileriyle beraber aslında taburcu ediyoruz. Öyle yaptığımız hastalar var. Çok nadirdir. Kapakçı olmayan hastalar nadirdir.
Evet.
Kapakçı tedavi edilemeyen hasta da çok nadir. Eğer bu bizim teknikle tedavi edilemiyorsa o zaman kapakçının içini açıyoruz. Çok gözle görülemeyen küçük iğnelerle
evet,
biz o kapakçığı tekrar eski haline getiriyoruz.
Getiriyorsunuz, evet.
Evet, tabii bu tip kişiler mesela uzun uçak yolculuğu yaptıklarında hı-hı, veya
evet,
uzun süre oturduklarında bir risk oluşuyor doğal olarak. Onlara ne tavsiye edeceksiniz?
Bunları da hemen söyleyeyim. Özellikle iç damar yetmezliği varsa, bu tespit edildiyse, iç damar yetmezliğinde kanın pıhtılaşması çok tehlikeli.
Evet.
Uzun süreli yolculuk, özellikle bir saat ve üzerinde yolculuk yapıyorsa kişi, zaten varisli hastada kan ayaktan, topuktan akciğere kalbe gidemiyor.
Evet.
Bize siz 90 derece kalbi, bacağı kırdınız. Yolu artık kavisli hale getirdiniz. Evet. Kan zaten gidemiyor. Veya bağdaş kurdu. Veya ayağını kalçasının altına alarak, evet, oturan hastalarda kan gidemediği için pıhtı riski çok yüksek. 2 saat, 3 saat kımıldamadan yolculuk yapan bir kişi otobüsten, uçaktan indikten sonra birden bacağı şişer.
Evet.
Toplar damar tıkanıklığı gelişmiştir. Çok ciddi gergin bir deri, çok ciddi bıçak saplanır tarzında, evet, ağrı. Bu şanslı grup. Bir de o pıhtı hiç orada durmaz. Akciğere de gidebilir.
Tabii.
Ciddi, evet, nefes darlığı, göğüs ağrıları oluşur. O zaman hep direkt yoğun bakıma gitmesi gereken bir hasta olur. Biz böyle hastalara varisi var veya yok, uçak yolculuğunda yapan ya da araba yolculuğunda yapan her kişiye ben bir saatin üzerinde oturmayı tavsiye etmem. Bir saatten sonra uçaktaysa çıksın tuvalete bir yürüsün gelsin. Otobüsteyse koridorda bir yürüsün. Çay molalarına insin. Arabayla zaten bir çay molası yapsın. Devamlı 3-5 adım atmasını tavsiye ederiz. Evet. Bir de travel dediğimiz yolculuklarda diz altı varis çorabı veriyoruz. Riski olan hastalar, mesela kilolu, evet, hastalar, gebe hastalar, bacakta o kan pıhtılaşmasın diye.
Evet.
Hemen bacağın etrafını saran bir varis çorabı veriyoruz. Bu da bacakta kan toplanmasın amacıyla verilir. Burada varis çorabı ile ilgili bir şeyler hatırlatmak istiyorum. Varis çorabı tedavi amacıyla verilen bir tedavi değildir. Varis çorabı tedavi değildir.
Evet.
Mesela birçok hastam diyor ki ben varis hastasıyım. Evet, doktora gittim ve bana varis çorabı verdi. Hala geçmedi. Geçmez. Varis çorabı koruma amaçlı verilen bir sistemdir. Tedavi amacıyla bacağın şişmesi nedeniyle verilecek varis çorabı şu şekilde verilmeli. Öncelikle hastamızın bacağı, şiş bacağı bir lenf masajını alamalı. Bir varis masajını.
Evet.
Öncelikle bacak ideal şartlara getirilecek. Hastanın kendi bacağı olacak. Şiş bir bacakta varis çorabı hiçbir işe yaramaz. Sıksa da sıkmasa da. Masajla azaldıktan sonra...
Bu lenf masajını tavsiye ediyor musunuz?
Lenf masajını tavsiye ediyorum. Lenf, evet, ödemde şu anda en geçerli tedavilerden birisi. Evet. Lenf masajı. Bacak kendi haline geldikten sonra onun tam ölçüsünü alarak diz altı. Diz üstü de değil, kilotlu da değil. Diz altı varis çorabıyla bacağı kendi halinde tutmak amacıyla verilir varis çorabı. Hastanın konforunu artırır, tedaviye katkısı olur masajdan sonra. Ama gittiniz, size ilaç yazıldı, varis çorabını kullan, geçer dendiği zaman o bacağın geçmesi çok çok zor. Çünkü benim bütün hastalarım o şekilde gelen hastalar.
Evet.
Bu kapakçıklardan bahsettiniz, biraz yapısı tül gibi dediniz. Ama aynı zamanda güçlü de olması gerekiyor,
çok
değil
güçlü
mi?
Çok güçlü, evet.
O nasıl, yani buna, mekanizma olarak?
Buna bir örnek vereyim. Evet. Bu damarın içerisindeki iki tane birbirine öpüşen tül 300 milimetre cıva basınca kadar dayanır.
Maşallah.
Evet.
300 milimetre basıncı izleyen arkadaşlarımızın bilmesi için söylüyorum. Bir şah damarına küçük bir kesi yapsak, buradan duvara nasıl vurduğunu herkes tahmin edebilir.
Evet,
buradaki basınç 120 milimetre civadır.
Evet.
Ben 300 milimetre civadan bahsediyorum. Bunun iki katından fazla basınca dayanır. Yani o tül yapısı o şekilde yaratılmıştır. 300 milimetre civa basıncı kadar kanı tutabilir.
Yani kalp, evet, ve damarların çalışma sistemi çok hayret verici.
Evet.
Kalbin, evet, de tabii, yani hiç durmadan dinlenmeksizin saniyede bir kere atarak işte yaklaşık, İşte dakikada 60 ile 80 arası atarak bütün hayat boyu çalışıyor. Ne bir, yani tabii hastalık halleri dışında ne bir ağrı oluyor. İşte, evet, spor yaptığınızda 150'lere çıkıyor.
Evet.
Yani muhteşem bir sistem. Damarlarda 160 bin kilometre, evet, böyle bayağı bir damar, evet, ağı var. O şeye kan pompalıyor sürekli. Yani ne kadar bir
kalple
efor
sarf ediyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Gördüğünüz, evet, zaman işte 4 odacıklı bir yapı ya.
Evet.
Bu kalbi açtığınız zaman tek bir kastır aslında.
Evet.
Buna grasp modeli denir. Bu kendi kendine katlanır. Bu şekilde bir yapıya ulaşır. Aslında, maşallah, tek kastım.
Tabii.
Yani doğumdan, şeyden sonra anne, evet, karnında anne yavaş karnında yavaş da, yavaş, evet, o şekle gelir. O bildiğimiz kalp şekli.
22 günlükken atmaya başlıyor. Siz, evet, daha biliyorsunuzdur. Sonra ölene kadar hiç durmadan, doktor hocam da dediği gibi, evet, mucizevi olarak, evet, yani hayat boyu aynı sistemde çalışıyor.
Sen bir şey sık desen 10 kere sıktın hemen yoruluyorsun yani. Bir şey, onun önündeki basınç değil mi? Kalbin önünde muazzam bir basınca sürekli
kan pompalıyor.
Yani çok iyi bakmak lazım bir de. Yani çok, evet, dikkat etmek gerekiyor. Yeme, içme, ne sigara, ne alkol, değil mi? Böyle hareketlilik,
evet,
kilo problemi olmaması gerekiyor.
Bu bilgiler aslında, evet, çocuğa doğumdan itibaren yavaş yavaş verilmesi lazım.
Evet.
Yani bu bir aslında bir sağlık politikası olması
tabii.
lazım. Yani biz sporu, sağlıklı beslenmeyi, kalbe bakmayı çocukluktan bilinçaltımıza yerleştirilmesi
tabii.
lazım.
Evet, tabii.
Yani 40 yaşına, 50 yaşına geldikten sonra bunları devamlı duymak insanı hem yapamadığı gibi rahatsız da ediyor. Yapamadığından dolayı da rahatsız oluyor.
Evet.
O yüzden bunu artık bu hayat böyle bir şey demesi lazım çocuğun. O şekilde.
Evet, son olarak o zaman sizin de varislerle ilgili de sormak istediğiniz
yok,
yoksa
evet.
Varis olan hastalar en çok neye dikkat etmeliler?
Varis olan hastalar bir kere kilo alması evet. çok problemli. Varis olan hastaların tedavisi yürümedir. Her gün 45 dakika yürümesi lazım.
Evet.
İster ameliyat olsun, ister lazer olsun, ister estetik sıkıntısı olsun, ister olmasın. Bu hasta 45 dakika her gün yürümeli.
Evet.
Ama ben zaten markete gidiyorum, pazara gidiyorum, yürüyorum değil.
Evet.
Şeyi gireceksiniz spor ayakkabısını. Biyoritminize uyduracaksınız onu. Her gün 4 ile 5 arası yürüyeceksiniz. Bu ritim sizi hapsedecek. Her gün 4'te 3.5'ta diyecek ki vücut. Ben yürümem lazım.
Evet.
Ritim
evet,
bu.
Tabii.
Aynı zamanda bu hastalarımızın çok ıkılmaması gerekir. Niye? İşte aşağıya basınç veren. Yani kabızlıktan kesinlikle korunması lazım. Bu hastalarımız özellikle doğum kontrol hapları kullanmaması lazım. Çünkü varisli bacakta tıkanma riski
evet.
var. Hastamız çok çömelmemesi lazım. Hastamız yolculuklara dikkat etmesi lazım. Hastamız yedikleri diyete, yedikleri yemeğe dikkat etmesi lazım. Kabızlık yapacak yiyeceklerden uzak durması lazım. Kemerleri sıkmaması lazım. Dar pantolon giymemesi lazım.
Evet.
Kanın dolaşımını bozmaması lazım. Karına sıkan korseler takmaması lazım. Topuklu ayakkabı giymemesi lazım. Niye? Çünkü baldır kasının çalışmasını bozuyor.
Evet.
Kanı yukarıya ne götürüyor? Tam yukarıda inmesini kapakçıklar koyuyor da kanı yukarı ne götürüyor peki? İşte baldır kası. Bu baldır kası çalıştıracak her faaliyet bunu korumaktadır. Bana hep sorarlar varisli hastalar ne tip spor yapayım diye.
Evet.
Halter hariç, ağırlık kaldırma hariç her evet. çeşit spor yap. Yürüme ve bisiklet en ideali, yüzme, koşma her şey olabilir.
Yapılabilir.
Topuklu giymekten kaçınıyoruz. Bu şekilde hayatımızı yönlendiriyoruz. Varis çorabı yürümeyen hastaların kullanacağı iştir.
Evet.
Yürüyen kişi, baldır kasını çalıştıran kişinin varis gerek. Çorabına hiç ihtiyacı yoktur.
Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Size çok evet. teşekkür ederiz.
Çok, çok teşekkürler. Çok detaylı, güzel evet. bilgiler verdiniz. Gerontoloji konusuyla tabii ayrıca bir program
evet.
için sizi tekrar ağırlayacağız inşallah.
Evet, önemli bir konu
evet.
inşallah.
Çok sağ olun.
Çok güzel bir anlatımınız oldu. Çok teşekkürler.
Teşekkürler.
Bir programımızın sonuna daha geldik. Çok değerli bir doktorumuzu ağırladık. Profesör Doktor Ahmet Akgül bizlerleydi. Haftaya yeniden başka bir konuğumuzla buluşmak üzere herkese iyi akşamlar diliyoruz.
Yani burada kornea çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi Yeşil Üniversitesi.
Yaptığı olarak dağılmış bir sistem kapkaranlık içerisinde. Şu kadarcık